Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 7.
Ben öyle fazla konuşmayı sevmem. Ama duran trafikte bekleye bekleye araçlar arasında komşuluk, ahbaplık ilerliyor. İnsan içli dışlı oluyor. Nuri Bey seslendi. Komşu, havalar da ısındı. Eh, yaz geldi sayılır. Mustafa Bey'in annesi ameliyat olmuş. Doktor durumu iyi diyor. Yakında çıkacakmış. Mustafa Bey, sağ şeritte duran minibüsteki Mustafa Bey. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Aman iyi olsun da. Sizin oğlanın sınavları iyi geçti mi? Çok iyi geçti. Şimdi okuldan çıkınca gelir. Oh, oh, oh. Geçenlerde arkadaşlar 06YS945'lerde toplanıp konken çevirdiler. Her hafta bir otomobilde toplanın diyor. 06ATK65'te oturan Sait Bey, kaportacı, geçen de yazlık satın aldılar. Her zaman komşularımızı övüp, arkadaş araba alma, komşu al diyor. Bu Sait Bey'in amcası da Emek Mahallesi kavşağındaki ışıklarda duruyor, mobilyacı. Postacı mektupları otomobillere getirmeye başladı. 06SCS87'lere Belediye Sular İdaresi'nden su faturası da geldi. Tempra'da oturan Ali Beyler herhalde tatile gittiler. Arkadaşlar toplanıp ziyaret için otomobillerine gittik. Kimsecikler yok. Kapı, duvar. Feda olsun Behram. Esas itibariyle demokratik tepkiler birçok çeşide ayrılıyor. Sessiz yürüyüş, sesli yürüyüş, genel grev, açlık grevi, direniş, miting, işi yavaşlatım, yemek boykotu, iş boykotu, okul boykotu, ihtilal. Fazla kalabalığa gerek duymadan insanın kendi başına yapabileceği protestolar da şunlardır. Evde arada bir, bu memlekette demokrasi yok mu diye bağırmak. Kapıları çarpmak, somurtup oturmak, kendini köprüden atmak, intihara teşebbüs. Son zamanlarda Türk zekası bu tek kişilik ya da çok kişilik demokratik tepkilere yenilerini de eklemiştir. Sakal bırakmak, diş fırçalamamak, gömleksiz dolaşmak, yalın ayak sokağa çıkmak, otomobili yavaş kullanmak. Belki bunlara ilave olarak şunlar da yapılabilir. Aşırı sıcak yemek yemek, oğlanın ev ödevindeki problemleri yanlış çözmek, hapşıranlara çok yaşa dememek. Bir örnek vermek gerekirse, bizim Behram Bey maaşının az oluşunu protesto etmek için kravatının bir ucunu uzun bağladığında karısı Nimet Hanım teyze buna itiraz etti. Aa, olmaz vallahi Behram, böyle tehlikeli işlere kalkışma. Behram Bey, sen karışma hanım. Memleketin işi sana mı düştü? Kravatının bir ucunu uzun bağlayarak kendini ne ateşe atıyorsun? Bu yaştan sonra protesto etmek sana mı kaldı yani? Düzelt kravatını Allah'a sen. Düzeltmiyorum. Tehlikeli işlere burnunu sokma anacığım. Sokarım. Başına bir iş gelsin de gör. Hükümetle uğraşmak kolay mıymış bakalım. O zaman Behram Bey ayağa kalkıp göbeğini öne çıkartarak kravatının bir ucunu uzun bağladığını iyice gösterdi. Ve titreyen sesiyle sanki kükredi. Hiç kimseden korkum yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yetti artık. Sesimizi çıkartmadıkça tepemize bindiler. Feda olsun Behram. Vallahi Behram sen bilirsin. Kendini acımıyorsan bizlere acı. Ve Behram Bey her şeyi göze alarak bir ucunu uzun bağladığı kravatıyla aslanlar gibi çıkıp gitti. Gözleri dolmuştu doğrusu. Akşam eve döndüğünde keyifli biçimde işte bu kadar dedi. İşte bu kadar. Ağızlarının payını verdim. Nimet Hanım teyze bir ucu uzun bağlanmış kravatı çözmeye çalışırken söylendi. Sen delisin. Bizim toplumsal toplum bu biçimde tepkisini ortaya koyuyor. Çok da iyi oluyor. Yine de yöneticiler tepkileri etkisiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanların tepki göstermesi, yöneticilerin de bu tepkileri sessizliğe dönüştürme çabaları yeni değil, belki insanoğlu kadar eskidir. İnsanoğlunun dünyaya gelir gelmez yaptığı ilk iş olan ağlamak nedir? Tepki. Ancak eleştiriden, tepkiden, protestodan hoşlanmayan büyükler ileriki yıllarda ağlamak çok ayıptır diyerek bunu sessizliğe dönüştürüverirler. Ve bu yüzden önceleri karnı acıkınca tepki olarak ağlayan çocuk büyüyünce restoranlarda servis gecikince ağlamaz. Sessizce şef garsonu çağırır, o kadar. Devlet yönetimlerinde de büyükler küçüklerin tepkilerini sessizliğe dönüştürmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Ceza yasaları, mahkemeler, polis, job, işkence. Ya da daha kurnazca yöntemler. birlik ve beraberliği bozmayalım arkadaşlar demek gibi. Dünyanın her yerinde durum böyledir. Misal, Woody Allen'in yazdığına göre Pakistan'da açlık grevi yapan işçilerin direnişini kırmak için yönetim onlara iki tepsi dana rosto gönderdi. Önce dana rostolara direnen işçiler fazla dayanamadılar ve bir süre sonra dana rostoları yediler. Böylece açlık grevi kırıldı. Memleketimizden bir örnek vermek gerekirse, bıçak kemiğe dayandığında dünyanın her yerinde halk ihtilal yapar. Ama bizde ihtilal işini devlet üstlenmiştir. Devletin bir yarısı ordu. İhtilal yapıp diğer yarısını parlamento ve siyasi iktidar devirir. Peşinden devletin ilk yarısı yeniden gelir, öbür yarısı gider. Böylece bu iş millete bırakılmamış olur. Yani ihtilal yapılacaksa bunu da devlet yapar. Feda olsun Behram. Ülkemizde en yaygın toplumsal tavır ışık söndürme eylemleriydi. Hemen hemen tüm ülke her gece birkaç dakika ışıklarını aydınlık için bir dakika karanlık sloganıyla söndürdü. Doğrusunu isterseniz ülkeyi yönetenler hiç de oralı olmadılar. Sadece Pakistan'da açlık grevi yapan işçilere rosto gönderen ya da ihtilalini kendi yapan devlet anlayışı harekete geçti. Enerji Bakanı, ışık söndürme olayının çok iyi bir şey olduğunu, böylece enerji tasarrufu yapıldığını açıkladı. Sanayi Bakanı ise elektrikleri yakıp yakıp söndürmenin voltaj dalgalanmalarına neden olduğunu, ev aletlerinin bozulabileceğini duyurdu. Ve ışıkları her yakıp söndürdükten sonra halkımız buzdolaplarının fırınlarının başına koştu. Acaba bozulmuş mu? Ev aletlerinden olmak istemeyen kimileri yeni bir öneri getirdiler. Acaba ışıkları yakıp söndüreceğimize gözlerimizi kapatıp açsak? Sonuçta toplumsal tepkilerin yararı olmuyor. Değişen bir şey yok. Feda olsun Behram. Meclis Aile Gazinosu. Dansöz Melike hanımefendi de röportaj yapmaya giden muhabir arkadaşımıza önce kıçını sonra da siyasi niyetini açtı. Benim için asıl önemli mesele mebus olmak. Şimdi bilhassa bu konu üzerinde duruyorum. Çalışmalarım bu yönde. Hangi partiden gireceksiniz acaba? Valla hangisi olursa olsun. Önemli olan bir defa girmek. Belki Osman abilerin partisinden koyarım. Osman abi kim? Halk musikisinden. O da milletvekili oluyor zaten. O seçimlerde siyasi partiler ünlü ses, sinema, sahne sanatçılarına yöneldiler. Bir yarıştır başladı. Partilerin aday listeleri, gazinoların gazete ilanları gibi oldu. Her an bir sanatçı bir partiye giriyordu. Parti genel sekreterinin odası kostüm çantalı, allı yeşilli pullu, bol pudralı ve makyajlı sanatçılarla doldu. Parti genel sekreterleri kostüm çantaları, afişler, sahne malzemeleri arasından ancak kafalarını uzatabiliyorlardı ve birer gazino organizatörüne benziyorlardı. Diyelim ki o milletvekili adayı sanatçılar seçildiler. Yüce Meclis ilk birleşimi yapmak üzere toplandı. Seçimi kazanmış şarkıcılar, türkücüler, solistler, solist altları, artistler, dansözler, tamburiler, kemaniler, yasama görevini yapmak üzere mebus olarak meclise geldiler. Bayan sanatçıların ellerinde bavulumsu çantaları vardı. Parfüm kokuları, genel kurulu, kulisleri, komisyonları sardı. Sazendeler çalgı aletlerini koltuklarının altına getirmişlerdi. Kılıflarından çıkartıp akortlarını yaptılar. Oturum başlamadan önce baş solist Yüksel Hanımefendi, genel kurula bakan locaların perde aralığından içeriye tek gözüyle bakıp "Müşteri gofti" dedi. Müşteri gofti, masalar zayıf. Ama zamanla sanat dünyasıyla siyasiler kaynaştı. Şarkıcılar, türkücüler, sazendeler, artistler çok geçmeden Yüce Meclis'e alıştılar. Bu arada meclis komisyonları içinde seçimler yapıldı. Komisyonlar teşekkür etti. Bütçe Plan Karma Komisyonu'na daha çok sazendeler seçildiğinden ilk toplantıda Hicaz faslı icra edildi. Komisyon Başkanı Hanende Abdullah Gürses komisyon çalışmaları sürerken bir ara dışarı çıkıp matbuata şu açıklamayı yaptı. Komisyonumuz Hicaz faslını tamamlamış, şu anda nihavet longaya geçmiş bulunmaktadır. Ve komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen ilk kanun teklifi şöyle. Darbukacının gazino sahibi tarafından kovulması halinde darbukasının gazinoda alınıp konulamayacağına dair kanun. Kastamonu mebusu Hüseyin İleri tarafından verilen bu teklif teklif sahibinin kürsüye çıkıp Çakıl Aile Gazinosu'ndan nasıl kovulduğunu ve darbukasının nasıl alıkorulduğunu anlatması ile alkışlarla benimsendi. Ancak kemancı Nuri Bey'in verdiği bir önergeyle teklife "keman kutusu da alına konulamaz" ibaresi eklendi. Gerçi ufak tefek sorunlar da çıkmıyor değildi. Misal, İstanbul 2. bölgeden seçilen üye Sevtaf hanımefendi, kürsüye çıkıp konuşma yapacağı günler telefonlar açıp müşterilerini davet etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Gazinodaki müteahhit müşterilerini tek tek aradı. "Alo, abisi aşk olsun yani, bir defa olsun dinlemeye gelmedin. Geçen sefer de hep gözüm seni aradı. Bu sefer de gelmezsen darılırım valla. Yarın yine çıkıyorum bak." "Feda olsun ablama. Nereye çıkıyorsun?" "Egemenlik kayıtsız şartsız Millettindir'e." "Şimdi önden masa ayırtıyorum şerefsizim. Şöyle kulaklarımızın pası açılsın. En büyük sensin. Ah canım, benim hatıra şarkımı söyleyecek misin? Burası gazino değil. Egemenlik kayıtsız şartsız Millettindir'e çıkıyorum abisi." Sevtap hanımefendinin müşterileri meclise gelip kürsüye sık sık çiçek göndermeye de başladılar. Meclis merdivenleri altında bir çiçekçi faaliyete geçti. Tam konuşma sürerken çiçekçi mika kutuların içindeki çiçekleri üst üste kucağına doldurup Sevtap Hanım'a yaklaşıyordu. Çiçeklerin üzerindeki kartları toplayıp alan Sevtap Hanım, çiçek gönderenlere tek tek teşekkür etmek üzere konuşmasına ara veriyordu. "Değerli dinleyicim Hilmi Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." Hilmi Bey ve arkadaşlarının oturdukları dinleyici nocaları tarafından sesler. "Nurol." Sevtap Hanım devam ederek. "Evet, bu değerli çiçekler de sanatsever dostumuz Musa Kasaboğlu Bey'den." "Sizi göremiyorum." "Hah, oradasınız. Sağ olunuz, var olunuz efendim." "Bir kart daha. Adana'dan Şehmus ve arkadaşları. Çok çok mersi." "Şehmus Bey ve arkadaşları, acaba Hançeri Aşkın'la Ey Yari okumanız mümkün mü?" diyorlar. "Biliyorsunuz burası egemenlik kayıtsız şartsız Millettindir olmuş oluyor. İnşallah bir dahaki sefere beyefendi." O sırada oturumu yönetmekte olan Meclis Başkanı Mustafa Bey'den müdahale. "Sayın Hatip, lütfen bütçe müzakereleri üzerindeki sözlerinize devam ediniz efendim." Hatip Sevtap Hanımefendi. "Sayın Başkan, diğer parti sözcülerine gösterdiğiniz müsamahayı niçin bana göstermiyorsunuz? Rica ederim." Başkan. "Sayın Hatip, o sayın üye müşterilerine meyve gönderiyorsa siz de bunu yapmak zorunda değilsiniz. Lütfen efendim." Hatip. "Vallahi siz de bahane bakıyorsunuz sayın başkan." Başkan. "Efendim, müşterileriniz Şehmus Bey'in adı tutanaklara geçmiş bulunuyor. Yani ne alakası var Şehmus Bey'in bütçeyle?" Ancak sonraki oturumlarda müşterileri sayın üye Sevtap Hanımefendi'ye şampanya patlatmaya başlayınca başkan iyice kızdı. "Efendim, burası gazino mu?" Hatip. "Sayın başkan, ne var bunda? Kasıtlı bir tutum izlemekte ısrar ediyorsunuz anacığım." Başkan Mustafa Bey. "Ama sayın milletvekili, siz konuşurken şampanya patlatıldığında kimi tecrübeli siyasi arkadaşlarımız bu patlama sesi karşısında yine darbe oluyor diyerek dışarı kaçıveriyorlar her seferinde. Yüce Meclis'in ahengini bozmaya hakkınız yok sayın milletvekili." "Ayol, şampanya patlayınca darbe mi olmuş?" Oturumu yöneten başkan. "Hadi şampanya patlatmak neyse. Siz konuşurken arada bir şu vokal grubunuzun sevmek ne güzel, aşk ne güzel diye bağırmalarına ne demeli? Rica ederim." Hatip. "Vallahi siz bahane arıyorsunuz sayın başkan. Yani bu kadar da olmaz ama." Başkan. "Efendim, siz tahıl üreticisinin banka kredisi durumu üzerinde söz almış bulunuyorsunuz sayın üye. Sevmek ne güzel, aşk ne güzel ile tahıl üreticisinin ne alakası var anlamış değilim." Ancak bu sorunlar kısa sürede giderildi. Meclise girmeyi başaran sanatçılar, artistler, şarkıcılar, türkücüler, sazendelerle siyasiler uyum içinde çalıştılar. Misal, Balıkesir üyesi dansöz Melike hanımefendi konuşma sırasında arada bir ufak bir mastika makamında oynaması o kadar sorun olmuyordu. Ya da Çanakkale mebusu Gazelhan Abdullah Bey'in genel kurul ışıklarını söndürüp her yer karanlık gazeliyle mikrofona çıkması. Zamanla parlamento aile matinelerine de başladı. Yüce halkımız bu meclisi çok faydalı buluyor doğrusu. İlk defa ona neşe ve keyif veren bir meclis vardı. O dönem yüce meclisten kanun değilse bile 500'e yakın beste, şarkı sözü, bir o kadar da film ve kaset çıktı. Ve milletin yüzü güldü. Vatandaşlar, neydi o eski meclislerin hali dediler.
Ayrım sonu.